Şah ve Sultan İskender Pala 10. Ayrım. Şehzadenin şiirini Farsçadan okumasının sebebini önce anlayamamıştım. Erzincan'dan geldiğini söyleyip sonra da Farsça şiir söylemesi elbette garip idi. Bundan daha fazla garipsediğim şey ise Şah'ın ona cevabını Farsça vermemiş olmasıydı. Elbette istese aynı şiiri Farsça'da söyler ve kafiye uydururdu. Galiba birisi İran ülkesinin şahına hitap ettiği için Farsça, diğeri de Erzincan'dan gelen biriyle konuştuğu için Türkçe söylemişlerdi. Karşılıklı sohbetleri iki dille uzayıp gitti. Ben bir yarısını fazla anlamadım ama Hasan bana dervişin çok derin anlamlı şiirler söylediğini, şahın da bundan hoşlandığını fısıldadı. Ancak o vakit şehzadenin ne yaptığını bildiğine hükmettim. Meğer şah da dillendirdiği şiirleri o anda aklından söylüyormuş. Doğrusu bu nakışlı salonda iki okyanusun taşıp kabardığını ama henüz dalgalarının birbirine karışmadığını düşündüm. Bir an bu iki adamın dost olabilme ihtimallerini aklımdan geçirdim. Ama hayır, bu cihan ikisine az gelirdi. Hasan salonu gözetler ve şahı muhafaza ederken, elbette ben de şehzade adına aynı şeyi yapıyordum. Arada sırada hasretle yeniden kucaklaşıyor ve birbirimizin yüzüne bakıyorduk. Bu sırada aklımdan bin bir fikir geçiyordu. İşte kardeşimle beraberdim ve onun görevi açıktı. Şahı korumak. Benimse gizli bir görevim vardı, dervişi korumak. Bu gerçeği fark edince kardeşimden utandım. Benimkisi tam bir sahtekarlık idi ve bunu yıllardır hasretini çektiğim öz kardeşime, ikizime reva görüyordum. Biraz sonra dervişin sırrı ortaya dökülürse ben belimdeki hançeri kime karşı kullanacaktım? Kardeşime mi, kardeşimin koruması gereken insana mı? İnsan öz kardeşinin koruması gereken birine saldırırsa kardeşiyle arasında geçecekler neyle izah olunabilirdi? O anda orada bulunmaktan nefret ettim. Başım döndü, midem bulandı. Ama şehzade işte buradaydı ve onu korumalıydım. Şehzade buradan sağ çıkmazsa ben de sağ çıkmamalıydım. Kardeşim o vakit ne yapardı? İkimizin de koruyacağı kişiler bu cihanın yararına idi. Ve ikimiz de onlar için can verirdik. Onlar ki Cihangirliğin bu asırda yetiştirdiği iki düşman idi ve ikisi de er meydanında, kılıca da, kaleme de fevkalade yüksek bir dirayetle hükmediyorlardı. Hangisi diğerine üstün gelse aferin denilecek, hangisi diğerine mağlup olsa yazıklanacak haldi. Peki ama bu nasıl bir kaderdi? Kendime hakim olmalıydım. Galiba kardeşim bendeki tedirginliğin farkına varmıştı, gözümün içine ne oldu der gibi bakışından rahatsız oldum. Ve gözlerimi kaçırdım. Bereket versin tam o sırada şah salondaki kadınlardan birinin elinden bir bade alıp konuya girdi. Bihruze Hatun o imiş. Sırtı bize dönük olduğu için yüzünü tam göremedim. Derviş baba, duyarım ki satrançbaz olup şehrimde herkesi yenermişsin. Ok müsabakasında kemankeşlerimi seyretmek yerine merakımdan buraya gelmişim. Hele benimle satranç oynamak dilersen karşıma geçesen. Ta Erzincan'dan Fali Hayr ile eşiğine düştüm ki yüce şahumdan oyun aparam. Hele bak konga ışığa, bir vakit ben de Erzincan'da bu yana gelmek için istihareye yatmış masum imamların ruhları emrettiği üzere Erdebil'e varmıştım. Hele Erzincan'dan hayırla çıkmak sana hayır getirsin derviş. Size getirdiği hayırdan getirsin ey Şah-ı İskender Şan. Firuze taşlı altın satranç tablasının iki yanına süren oyun her iki rakibinde tatlı sohbeti karşılıklı iltifat ve hikmetleriyle sürdü. Her hamlede karşılıklı şiirler okundu. Anadolu ülkesinden, atlardan, kılıçlardan, mücevherlerden ve mücevher misali kadınlardan konuşuldu. Şah ile derviş birbirlerini tartıp durdular. Hanımlardan söz açıldığı vakit Taçlı ile Gülizar Begüm'den de söz aldılar, şiir okudular, fikirlerini izhar ettiler. Taçlı Hatun o sırada fistanının yeninden armuda benzeyen bir şey çıkardı. Hasan onun kilden yapılmış bir müzik aleti olduğunu, üzerinde farklı büyüklükte delikler bulunduğunu ve buralarda herkesin bunu üflemeyi bildiğini, adının da tomak olduğunu söyledi. Durduğum yerden Taçlı Hatun'un ellerini görebiliyordum. Tomağı avucunun içine oturtup Üstteki delikten üflüyor, parmaklarıyla da diğer deliklere dokunuyordu. Ney değildi? Kaval değildi. Topaç gibi bir şeydi ama sesi onlar kadar, belki onlardan daha fazla deruniydi. Tomak sesini dinlerken Şah'ın sarayındaki bu zarif ihtişama hayran kaldım. Zannederim şehzade de hayran kalmıştı. Çünkü onun sarayında böyle bir şeyin olması imkansızdı. Hem kadınlar şiir bilmezdi hem de kadınları yabancıların bulunduğu meclislere almazlardı. Satranç tablası başında şiir diliyle sohbet devam ederken salona derviş görünüşlü emirlerden biri daha girdi. Satranç tablasına baktı. Şahlar öne çıkmış, oyunun taşları birbirine mukabil yerlerini almışlardı. Sonra şahın karşısında oturan dervişe baktı, dikkatle baktı, durdu, düşündü ve şahtan izin aldı, oyuna laf attı. Oturuyor iki han, arada olmasın kan. Derviş bu sözden tedirgin oldu, telaşlandı ve kafiyeyi yapıştırdı. Ya Bağdat'a vali, ya Mısır'a sultan. Şah kahkaha ile karışık söylendi. Bu kongay derviş senden güzel kafiye oyunu eder Emir Nakî. Satrancı da benden güzel ettiği malum, kıbleyi alem efendimiz. Emir Nakî tedirgin olup geri çekildi, ses çıkarmadı, gözlerini de dervişten alamadı. Ben elimi hançerimde tutmaya başladım. Emir Nakî bir şeyler hissetmiş, şehzadeyi tanımış gibiydi. Diken üzerinde kafiye oyunu sürdükçe sürdü. İğnelemeler, şakalar, dostluklar, çekişmelerle haddi aştı. Oyun devam ettikçe ben terledim, eridim, bittim. Emir Nakî'nin terlediğini görebiliyordum. Sonunda derviş şiirde yenildi ya da yenilmiş göründü ama satrançta yendi. Şah mat. Şah herkesin gözü önünde uğradığı bu yenilgiye fena halde sinirlenerek elinin tersiyle dervişin göğsüne bir sille vurup haykırdı. Bre ışık, hiç şah olanlar mat olur mu? Tutalım edebin yokumuş, şahlara riayeti de mi bilmezsen? Şahım, danışıklı oyundan evvel haberim olsa böyle etmezdim. Şah İsmail derhal kendisini topladı. Bre küstah, şah olanlar danışıklı oynamaz. Yıkıl karşımdan. Derviş yerinden doğrulup temennah çeke çeke kapıya yöneldiği sırada Bihruze alelacele Şah'ın kulağına bir şeyler fısıldadı. Şah peki manasında başını sallayıp arkasından bağırdı. Derviş, hediyemizdir. Gönlün kırılmasın. Alasın ve sonra yeniden gelesin. Şah'ın alasın dediği şeyi Bihruze getirip dervişin avucuna koydu. Bu zümrüt kaşlı altın bir yüzüktü. Ben bir yüzeye bir Bihruze'ye baktım. Hangisi diğerinden güzeldi karar verilemezdi. İkisi de nefes kesecek derecede muhteşem idi. Hasan kolumdan dürttüğü vakit ancak kendime gelebildim. O sırada dervişin başını kaldırıp şaha teşekkür babında yine bir beyit okuduğunu duyduk. Gülüşünle yaralı gönlüme tat verdin de, ey ay yüzlülerin şahı, ben dervişi öldürdün. Estebessüm bernemek kerdi deruni rişra, küşti ey sultan-ı mehruyan meni dervişra. Derviş beyti şah için okumuştu ama son kelimeyi telaffuz ederken karşısında ayakta duran taçlının gözlerine baktı. O anda güzellik denizinin derin girdabında kaybolup gittiği vehmine kapıldım. Uzun ve gür kirpiklerin arasında koyu lacivert bir girdaptı çünkü karşısında duran. Şehzadeyi tanımasam o anda çarpıldığını söyleyebilirdim. Bereket versin dervişlik adabını bozmadı ve gözlerini kaçırdı. O sırada Bihruze de başını zaten eğmişti. Bu kısa durgunluğun içindeki heyecanı tercüme edebilseydim kadının kalbinden bu dervişte bir şey var, tarifsiz bir şey diye geçtiğini, dervişin de kalbine bu tazenin gözlerinde bir ışık var, tarifsiz bir ışık diye telkinde bulunduğunu anlayabilirdim. O gece iyisinden iki at satın alıp derhal Trabzon'a doğru yola çıktık. Yalnız Şehzade Selim ile bir ara Ali Şah Camii'nin meydana bakan köşesindeki binek taşına kadar gidip geleceğini söyledi. O sırada elinde şahtan aldığı yüzük vardı. Ali Şah Camii'ne gidişinin bu yüzükle ilgisi neydi veya böyle tehlikeli bir zamanda bir taşı ziyaret neden önemliydi? Elbette kendisine soramadım. Belki dönüş yolunda anlatırdı. Seyahat ikimize de iyi gelmişti çünkü ikimiz de istediklerimizi almıştık. Bir farklı ki ben geride kalbi kırılmış bir kardeş bırakmıştım. 10. Taçlı. Ne buyursan şeha ferman senindir. Yolunda canı baş kurban senindir. Hitayi. Bu bab Şah'ın Dulkadırlı'yı yendiği ve Bağdat'ta Kamber'i Taçlı'ya verdiği beyanındadır. Eylül 1507. Aldı Kamber. Sevgi neydi? 6 ayda sayısı neredeyse 10.000'i bulan Sünni cesedi mi? Şah artık ona kıbleye alem demiyorum ve asla Efendimiz de demeyeceğim. Saray kapısına gelip Sünnidir diye rakiplerini ihbar eden kızılbaşlar yerine köpeği Kıtmircan ile oynamayı yeğliyor. Bir köpeğe kemik verip oynamak müritleriyle geçirdiği zamanlardan daha mı önemli bilmiyorum. Gerçi Zağırcıbaşı Berenduk bu köpeğe pek çok marifet öğretmiş. Onu eğlendirici hale getirmişti. Mesela dışarıdan gelen birini gördüğü vakit onun giysisine bakarak rütbelerine ve makamlarına göre 1, 2 veya 3 defa havlıyor. Böylece şah da hacip gelip ziyaretçinin kim olduğunu haber vermeden evvel kapıya nasıl birinin geldiğini anlıyordu. Şah emredince bahçede zıplayarak serçe yakalıyor. Tebriz'in ortasından nazlı nazlı akan Mehran Rut kıyısında balık avlayarak getirip ayaklarının dibine bırakıyordu. Fakat köpek bir defasında ırmaktan balık yerine bir insan kolu çıkarmış. Bu da Tebriz'deki Sünni infazlarına karşı olan derviş ve askerlerin homurtularını artırmıştı. Şah bu olaydan endişeye kapıldı ve içerideki kargaşanın önüne geçebilmek için dışarıya yönelik bir sefer gerektiğine karar verdi. Hedef Elbistan ve civarında hüküm süren Dulkadıroğulları olacaktı. Dulkadıroğullarının Benli Hatun diye şöhret bulmuş cihan güzeli bir kızı vardı. Trabzon'daki Osmanlı şehzadesi Selim'e verileceği ilan olunmuştu. Şah o kızı kendine istedi. Vermeyeceklerini biliyordu ama savaş için bir bahane daha olurdu. O günlerde sarayına bir haberci geldi. Ve Zemheri de sarayında satranç oynadığı bir dervişin Osmanlı şehzadesi Selim olduğuna dair bir dedikodunun haberini getirdi. Güya şehzade şehirde birkaç gün kalmış ve kaldığı handa satranç oynadığı adamlardan birisi onu tanımış. Adam, ben Trabzon'a yük götüren bir tacirim. Orada bir cuma alayında kendisini görmüştüm. Eğer ikiz kardeşi yoksa burada gördüğümde odur diye ısrar etmiş. Şah elbette buna çok sinirlendi ve şehzade bizim sarayımıza kadar girebiliyor ha diyerek Emir Zekeriya'yı suçlayıp bir adamın kılık değiştirmesini de açığa çıkaramayacaksa senin remil fallarına neden tahammül edeyim diye azarladı. Sonra da dervişi ağırlayan hancıdan başlayarak bütün tacirleri, muhafızları, hatta kendisini görme ihtimali bulunan herkesi tek tek sorguya çekti. Davranışlarından oturup kalkmasına, konuşmalarından alışkanlıklarına kadar her şeyi araştırdı. Rivayetler muhtelifti ama maalesef o dervişin şehzade olabilme ihtimali galip görünüyordu. Emir Naki de o dervişin çok bilmişliğiyle dikkat çektiğini ve kendisinde bir soyluluk bulunduğunu itiraf ediyordu. Taçlı Hatun o dervişle göz göze geldiklerinde geçirdiği ürpermeye hala hayretler ediyor, bunu kötüye yoruyordu. Dediğine göre gözünün önünden gitmeyen o bakış bir dervişten ziyade kibirli veya asil bir adama ait olabilirmiş. Bütün bu araştırmalar neticesinde en isabetli sözü yine Taçlı söyledi. Eğer o Şehzade Selim idiyse siz Efendimiz'i ziyaretinin bir amacı da olmalı. Aka Hasan perişan vaziyette, yemeden içmeden kesildi, zayıfladı. Nedenini sorduğumda bana Hüseyin adında bir ikizi olduğunu, ok müsabakaları gününde Tebriz'e gelip kendisiyle buluştuğunu, birlikte saraya geldiklerini, şah ile satranç oynayan dervişi birlikte izlediklerini falan anlattı. Ertesi gün buluşmaya karar verdiklerini, hem hasret giderip hem de gelecek üzerine planlar yapmak üzere sözleştiklerini, ama bir daha kendisinden haber alamadığını da ilave etti. En büyük endişesi, ya Sünni zannedilerek veya soyulmak istenerek bir köşede öldürülüp ıssız bir yere gömülmüş olmasıymış. Acaba diyordu kardeşim, kıbleye alem efendimizle satranç oynayan derviş ile irtibatlı bir hain miydi? Sonra da bu ikinci ihtimali aklından silmek üzere kıvranıp duruyordu. Çünkü kardeşi dervişle aynı günlerde birdenbire ortaya çıkmış ve yine birdenbire kaybolmuştu. Taçlı Hatun odasına kapanmış, sonbaharın elma bahçelerinden getirdiği ıtırları bile teneffüs etmiyor, yüzü hiç gülmüyor. Günün her saatinde kitap okumakla meşgul. Şahın hazinesinde ne kadar müzeyyen kitap var ise hepsini bitirdi sayılır. Ben odasına uğradığımda bir ihtiyacı olmadığını söylüyor, teşekkür ediyor ve çıkmamı emrediyor. Oysa ben de kitap okumayı seviyorum ve onun yerine ben okuyabilir, okuduklarımı ona anlatabilirim. Buna hiç fırsat tanımadığı gibi çevresindekileri de yanından uzaklaştırmakta pek maharetli. Kendisine konuşarak veya hizmetini görerek ulaşabilen kimsecikler yok. Şah onunla evlendiği günden bu yana mutluluğa hasret yaşıyor gibi. Sık sık beni çağırtıp Taçlı'nın kasvetli durumunu yeniden soruyor. Değişen bir şey yok diye cevap veriyorum her seferinde. Şah onu yanına çağırdığında da çok gönülsüz davranıyor. Sık sık sesini yükseltiyor. Gülizar Begüm, Koca Saray'da Şah'a itiraz edebilen tek kişinin kendi kuması olmasından memnun görünüyor. Zannediyor ki Şah ondan ve karşı koymalarından nefret edecek. Halbuki tam tersi oluyor. Taçlı kaçtıkça Şah kovalamakta ısrarcı davranıyor. Belki dedikodudur ama Şah onun odasında sabahlamak isterse bir ruze aralarına kılıç koyarak yatıyormuş. Gülizar Begüm daha dün, "Kızın bir sevdiği var, aferin sadakatine," dedi ve ekledi. "Kıble-i Alem Efendimiz de hakiki eşine, oğlunun annesine böyle sadakat göstermeli, değil mi?" Gülizar Begüm'e göre sevgi sadakatin adıydı. Bilmiyordu ki şah olanların sevgisi çok olur, bir kadından taşıp coşardı. Şahların kadınları tıpkı ülkeleri gibi bazı siyasi hassasiyetler taşırdı ve gerektiğinde uğruna savaşılır, gerektiğinde daha iyisi için kenarda tutulabilirdi. Söylediğine göre Türk töresinde at avrat pusat sadakati her şeyden üstündü ve elbette bir Türkmen oymağı bunu bir kat daha titiz uygulamalıydı. Sonra da soruyordu. Bu üçünün sevgisi yürekte olduktan sonra bir kızılbaş yiğidinin fakirliğinden kim söz edebilir? Şah gibi bir cihan efendisinin hakkı da bu üç sevgiye hükmetmek olmamalı mıdır? Şah, Dulkadırlı üzerine çıkacağı sefer için var gücüyle hazırlık yapıyor, bir an evvel şehirdeki humurtuyu dışarılarda teskin etmek istiyordu. Biz onu hep savaş hesapları içinde askerleri teftiş ederken görüyorduk. Bu arada Taçlı'nın hakikaten bir sevdiği var mı diye gizlice iki nöker görevlendirmeyi de ihmal etmemişti. Dün Aka Hasan ile bunları konuştuk. Meğer kız daha çocukken birlikte okudukları Ömer'i severmiş. Tabii Şah bunu öğrenince küplere binmiş. Ömer'in bir sünni olduğu anlaşılınca daha da öfkelenmiş. O itin, Ömer adını telaffuz etmediği için böyle demiş, "Eğer sahisi derhal bulunup getirilmesini istiyorum. Derhal diye bağırdıktan sonra 14 yaşında sümüklü bir çocuğu bulamıyorsunuz." diye Emir Zekeriya'ya çıkışmış. Emir boynunu büküp "Kurban olduğum, siz 14 yaşınızdayken devlet kuruyordunuz." diyerek hem gururunu okşamış hem de Ömer'in öyle bilinen sümüklü ana kuzularından olmadığını ima etmiş. Sonra da şehirde sıkı bir arama daha yaptırmış ama ne ölüsünden ne dirisinden haber çıkmamış. Yaşadığımız günleri gözden geçirince Taçlı'nın gerçekten bir sevdiği olduğuna ben de inandım. Çünkü Ömer bulunamadığı için sevinmişti. Hatta bu haberi aldığı gün Taçlı'nın elinde bir inci gördüm. Nereden bulmuştu, ona kim vermişti bilmiyorum. Ama parmaklarının arasında neşeyle havaya atıp tutarak oynuyordu. 10. ayrımın sonu sayfa 100, devamı 11. ayrımda.